Ayrım 36.
O zaman hapı yutarız. Rose'un güzelliğini yitireceği düşüncesi onu çileden çıkarıyordu. Kadınların bu aptalca bağlılıklarından hiçbir şey anlamadığı için Nana'yı açıkça yüzüstü bırakmıştı. O sırada caddenin öte yanına geçmekte olan Fauchery de kaygılı görünüyordu. O da gelince Mignon'la dirsekleriyle birbirlerini dürttüler. Şimdi artık senli benli olmuşlardı. Mignon, "Hep aynı kardeşim," dedi. "İstersen yukarı çık. Belki onu aşağı indirebilirsin." Gazeteci, "Yo, çok akıllısın yahu," dedi. "Sen neden çıkmıyorsun?" O sırada Lucy oda numarasını sorunca ikisi birden Rose'u aşağı indirmesi için ona yalvardı. Yoksa sonunda öfkeleneceklerdi. Bununla birlikte Lucy ile Caroline hemen yukarı çıkmadı. O sırada elleri ceplerinde kalabalığı seyretmekte olan Fontan'ı gördüler. Fontan, Nana'nın yukarıda hasta yatmakta olduğunu öğrenince duygulu bir tavır takınarak "Zavallı kız," dedi. "Gidip elini sıkayım. Nesi varmış?" Mignon, "Çiçeğe yakalanmış," diye karşılık verdi. Fontan otelin avlusuna doğru bir adım atmıştı ama geri geldi. Ürpererek yalnızca "Vay canına," diye mırıldandı. Çiçek hastalığı şakaya gelmezdi. Fontan henüz 5 yaşındayken bu hastalığa tutulma tehlikesi geçirmişti. Mignon da kız yeğenlerinden birinin bu hastalık yüzünden nasıl öldüğünü anlatıyordu. Fauchery'ye gelince o da bu konuda çok şey anlatabilirdi. Hala hastalığının izlerini taşıyordu. Tam burnunun kıyısında 3 çukur vardı. Mignon onu iyice yüreklendirmeye kalkışıp da bu hastalığı ikinci kez yakalanıldığını öne sürdü Fauchery. Doktor olacak o kaba adamlar hiçbir şey anlamıyordu. Kalabalığın gittikçe artmakta olduğunu gören Lucy ile Caroline ikisinin de sözlerini kesti. "Bakın, bakın, kalabalık pek arttı." Hava iyice kararıyor, uzaklarda hava gazı fenerleri teker teker yanmaya başlıyordu. Bu sırada pencerelerde meraklılar görünüyordu. Ağaçların altındaki kalabalık dakikadan dakikaya artıyor, Madeleine'den Bastille doğru geniş bir sel halinde akıyordu. Arabalar yavaş yavaş ilerlemekteydi. Bu karmaşık yığından sessiz bir uğultu yükseliyordu. Herkes kalabalığa katılma isteğiyle geldiğinden olduğu yerde sayıyor, aynı coşkuyla ateşleniyordu. Derken büyük bir dalgalanma oldu. İtiş kakış arasında yol açan toplulukların arasından kasketli, beyaz gömlekli erkeklerden oluşan bir kafile görünmüştü. Örsün üstüne inen çekiç sesini andıran bir ahenkle "Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e," diye bağırıyordu topluluk. Kalabalık da bu hali çekingen bir sessizlikle seyrediyordu. Ama askeri bir bandonun geçişinde olduğu gibi herkes bu kafilenin kazandığını düşlemekteydi. Mignon birden aşırı filozofça bir tavır takınarak "Evet, evet, gidin de güzelce kafanızı kırın," diye mırıldandı. Ama Fontan bunu pek hoş bulmaktaydı. Gönüllü yazılmaktan söz ediyordu. Düşman sınırına dayanınca tüm vatandaşların vatanı savunmak için ayaklanmaları gerekecekti. Bunları söylerken Bonaparte'ın Austerlitz'te takındığı tavırları takınıyordu. Lucy ona "Hadi bizimle gelecek misiniz?" diye sordu. "Yo, hayır," dedi. "Hastalık kapmak istemem." Grand Otel'in önündeki bir sıraya oturmuş bir adam yüzünü mendille gizlemekteydi. Fauchery gelirken göz kırparak bu adamı Mignon'a göstermişti. Adam hala oradaydı. Evet, hala oradaydı. Gazeteci adamı göstermek için iki kadını alıkoydu. Adam başını kaldırınca kadınlar onu tanıyıp bir çığlık attılar. Kont Mufay'dı bu. Havaya pencerelerden birine bakıyordu. Mignon, "Anlarsınız ya, sabahtan beri burada oturuyor," diye anlattı. "Onu saat 6'da görmüştüm. Hiç kımıldamamış. Labordet'ten olayı duyar duymaz koşup gelmiş. Mendili de yüzünde. Her yarım saatte bir yukarıdaki kişinin iyi olup olmadığını sormak için buraya kadar sürükleniyor, sonra yerine dönüyor. Vay canına. O da sağlıklı değil. İnsan birisini sever ama geberme tehlikesini göze alamaz." Kont başını kaldırmış, çevresinde olup bitenlerin farkında değilmiş gibiydi. Kuşkusuz savaş ilan edildiğinde de haberi yoktu. Hiçbir şey duymuyor, kalabalığın gürültüsünü işitmiyordu. Fauchery, "Bakın geliyor işte," dedi. "Ne yapacağını görürüz." Gerçekten de Kont sıradan kalkmış kocaman kapıdan girmekteydi. Ama sonunda onu tanımış olan kapıcı sorusunu sormak için ona zaman tanımadan ters bir tavırla "Bayım, o şimdi öldü," dedi. "Nana ölmüştü ha. Bu herkes için bir darbe oldu." Mufa ağzını açmadan yine sıraya dönüp mendilini yüzüne kapamıştı. Ötekilerse bağırışıyordu. Ama sözleri yarıda kaldı. Yeni bir kafile daha "Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e," diye bağırarak geçmekteydi. Nana ölmüştü demek. Böylesine güzel bir kızın ölmesine olanak var mıydı? Mignon rahatlamış bir tavırla içini çekti. Artık Rose aşağı inebilirdi. Ortalık birden buz kesti. Acıklı bir rol yapmayı düşünmekte olan Fontan yüzüne ıstıraplı bir anlam vermiş, dudaklarını bükmüş, gözlerini yana kaydırmıştı. Gazeteci olduğu için şaka eder gibi duran ama gerçekten üzülen Fauchery yaprak sigarasını sinirli sinirli çiğniyordu. Bu arada iki kadın bağırmalarını sürdürüyordu. Lucy onu son kez Gait tiyatrosunda Blanche da Melusine rolünde görmüştü. O kristal mağaranın dibinde göründüğü zaman ne kadar da hoştu canım. Erkekler de onu çok iyi anımsıyordu. Fontan Prens Kokorio'yu oynamaktaydı. Anıları canlanınca bitin tükenmeyen ayrıntılara daldılar. Kristal mağarada ne kadar şıktı değil mi? tek sözcük bile etmiyordu. Hatta oyunun havası bozulmasın diye yazarlar sözlerini çıkarmışlardı. Hayır, hiç konuşmuyordu. Ama böylesi daha hoş oluyordu. Nana yalnızca sahnede görünmekle bile büyülüyordu herkesi. Eşsiz bir vücut, o omuzlar, o bacaklar ve o endam. Şimdi ölmüş olması ne tuhaftı. Bilirsiniz, sırtındaki mayonun üzerine yalnızca önünü ve arkasını gizleyen yaldızlı bir kemer takmıştı. Çevresinde baştan başa aynalardan oluşan mağara ışıl ışıldı. Elmaslar tavandan çağlayanlar halinde akıyor, sarkıkların arasından beyaz inci kolyeler dökülüyordu. Kaynak suyunu andıran bu saydamlığın içinden geçen elektrik ışığı altında Nana alev alev yanan saçları ve teniyle bir güneşi andırıyordu. Paris onu hep böyle kristallerin ortasında ışıl ışıl yanarken bir tanrı gibi havada dururken anımsayacaktı. Hayır, insanın böyle bir durumda ölmesi çok saçmaydı. Şimdi yukarıda kim bilir ne durumdaydı Nana. Mignon yararlı ve iyi işlerin yok olmasından hoşlanmayan bir erkeğin kederli sesiyle ''Ne kadar çok zevk mahvoldu şimdi'' dedi. Yukarı çıkıp çıkmayacaklarını anlamak için Lucy ile Caroline'ı şöyle bir yokladı. Çıkacaklardı elbet. Merakları daha da artmıştı. Tam o sırada Blanche geliyordu. Soluk soluğa kalmıştı. Kaldırımları tıkayan kalabalığa ateş püskürüyordu. Haberi öğrenince çığlıklar yeniden başladı. Hanımlar eteklerini gürültüyle hışırdatarak merdivene doğru yürümeye başladı. Mignon arkalarından koşarak bağırdı. ''Rose söyleyin, onu bekliyorum. Hemen gelsin, olur mu?'' Fontaine Fauchery'e açıklama yapmaktaydı. Hastalık başında mı sonunda mı bulaşır kesin olarak bilinmiyor diyordu. Bir asistan arkadaşımın dediğine göre en tehlikeli dönemi ölümden sonraki saatlermiş. Hastadan bir mayizma yayılırmış. Böyle ansızın gidişine çok üzülüyorum. Elini son bir kez sıkmayı öyle istiyordum ki. Gazeteci şimdi artık neye yarar dedi. Evet neye yarar dedi ötekiler de. Kalabalık hala artıyordu. Dükkanlardan yayılan aydınlığın gaz fenerlerinin oynak ışığının altında kaldırımlardaki halkın birçok şapkayı sürükleyen bir akıntı gibi iki sıra halinde akıp gittiği görülüyordu. Şu anda artık o ateşli hava her yana yayılıyor, insanlar gömleklerinin ardına takılıyor, sürekli bir itiş kakış caddeyi süpürüyordu. Arada bir yine tüm göğüslerden kesik kesik aynı inatçı çığlıklar yükselmekteydi. Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e. Yukarıda dördüncü kattaki odanın günlüğünü 12 franktı. Rose odanın lüks olmasa bile uygun bir yer olmasını istemişti. Çünkü insan acı çekerken lükse gereksinim duymaz. Odanın her yanı 12. Louis biçimi iri çiçekli kreton kaplıydı. İçinde her otelde görülen cinsten akaju mobilyalar, üzeri kara çiçekli kırmızı bir de halı vardı. Derin sessizlik bir fısıltıyla kesilmekteydi. Derken koridordan sesler yükseldi. Emin ol ki yolumuzu yitirdik. Garson sağa dönmemizi söylemişti. Burası da kışla gibi canım. Hah buradan. 405, 403 yaklaşıyoruz galiba. Ah işte 401 numaralı oda. Gelin ama yavaş olun. Sesler kesildi. Herkes öksürdü. Bir an toparlandılar. Sonra kapı yavaşça açıldı. Lucy peşinde Caroline ve Blanche olduğu halde içeri girdi. Ama duraksadılar. Çünkü odada 5 kadın daha vardı. Odadaki kırmızı kaplı tek koltuğa Gaga uzanmıştı. Simon'la Clarice ocağın önünde ayakta durmuş bir iskemlede oturmakta olan Leda Horn'la konuşuyordu. Kapının solunda karyolanın önünde de Rose Mignon bir odun sandığının kıyısına ilişmişti. Perdelerin gölgesinde yitip gitmiş cesede bakışlarını dikmiş bakıyordu. Tümü de konukluğa gitmiş hanımlar gibi şapkalı ve eldivenliydi. Yalnız elleri eldivensiz, saçları dağınık olan Rose 3 gecedir uyumamış olduğundan sapsarı kesilmişti. Bu ansız ölüm yüzünden çok üzülmüş, sararmıştı. Komodinin köşesinde abajurlu bir lamba Gaga'yı çiğ bir ışıkla aydınlatmaktaydı. Lucy Rose'un elini sıkarken ne felaket değil mi diye mırıldandı. Onu son kez görmek istemiştik. Bu arada Nana'yı görebilmek için başını çeviriyordu. Ama lamba çok uzakta olduğundan Lucy yaklaştırmayı göze alamadı onu. Karyolanın üstünde kül rengi bir kütle uzanmıştı. Yalnız kırmızı bir topuzla Nana'nın yüzü olması gereken soluk bir leke seçiliyordu. Lucy, ben onu Gait Tiyatrosu'nda o mağaranın dibinde görmüştüm. Sonra bir daha görmedim diye ekledi. Bunun üzerine Rose dalgınlığından bir an sıyrıldı. Gülümseyerek ah öyle değişti ki, öyle değişti ki diye yineledi. Sonra yine hiç kımıldamadan, hiç konuşmadan yeniden düşüncelere daldı. Birazdan onu görebilirlerdi belki. Bunun üzerine üç kadın da ocağın önünde duran öteki kadınların yanına gitti. Simon'la Clarice alçak sesle ölünün elmaslarını konuşuyordu. Acaba bu elmaslar var mıydı? Kimse onları görmemişti. Yalandı herhalde. Ama Leda Horn bu elmasları görmüş olan birisini tanıyordu. Ah öyle kocaman şeylerdi ki hem zaten tümü bu kadarla kalmıyordu. Nana Rusya'dan başka şeyler, işlemeli kumaşlar, değerli biblolar, altından bir servis masası, mobilyalara varıncaya kadar bir yığın şey getirmişti. Evet canım, 52 sandık tutuyordu bunlar. Kocaman sandıklar 3 vagona doldurulmuştu. Tüm bunlar istasyonda kalmıştı. İnsanın eşyalarını sandıktan bile çıkarmaya zaman bulamadan ölüp gitmesi ne şanssızlıktı değil mi? Bir de bunlara Nana'nın parasını ekleyin. Şöyle 1 milyon kadardı bu para. Lucy bu paranın kime kalacağını sordu. Uzak akrabalarına, halasına kalacaktı kuşkusuz. Yaşlı kadına piyango çarpacaktı. Kendisine hiçbir şeyden haberi yoktu henüz. Nana çocuğunun ölümü yüzünden ona hala kin beslediği için ona haber verilmesini istememişti. Bunun üzerine tüm kadınlar çocuğu at yarışlarında görmüş olduklarını anımsayarak ona acıdı. Hastalıklı bir çocuktu. Yaşlı, kederli gibi duruyordu. Kısacası doğmayı istememiş o zavallı yumurcaklardan biriydi. Blanche toprağın altında daha mutlu olur dedi. Caroline Nana da öyle diye ekledi. Yaşam pek eğlenceli değil. Odanın bu ciddi havası içinde yürekleri kara düşüncelerle dolmaya başlıyordu. Korkuyorlardı. Burada uzun süre konuşmak çok saçmaydı. Ama görme gereksinimi onları halının üzerine çivilemiş gibiydi. İçerisi çok sıcaktı. Lambanın şişesi odayı kaplayan nemli loşluğun içinde tavanda ay gibi bir yuvarlak oluşturmaktaydı. Karyolanın altındaki içi fenol dolu çukur bir tabaktan ağır bir koku yayılıyordu. Zaman zaman caddeye bakan pencerelerinin perdeleri dışarıdan gelen bir esintiyle şişiyor, caddeden boğuk uğultular yükseliyordu. Duvar saatinin üzerindeki dansözler gibi gülümseyen, üç çıplak kızı gösteren üç güzeller heykeline aklı takılan Lucy, Nana acaba çok acı çekti mi diye sordu. Gaga uyanırmış gibi göründü. Ne demezsin, elbet. Öldüğü sırada ben buradaydım. Emin olun, bu işin hiç de güzel bir yanı yok. Bir ara öyle bir sarsıldı ki. Ama açıklamasını sürdüremedi. Bir çığlık yükseliyordu o anda. Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e. Boğulacak gibi olan Lucy pencereyi ardına kadar açıp dirseklerini pervaza dayadı. Dışarıda hava iyiydi. Yıldızlı gökyüzünden bir serinlik yağıyordu. Karşıdaki pencerelerde ışıklar yanıyor, hava gazının alevleri dükkan tabelalarının yaldızlı harflerinin üzerinde oynaşıyordu. Aşağısı pek eğlenceliydi. Halkın bir sel gibi kaldırımlardan, caddelerden sıkışan arabaların arasından aktığı görülüyordu. Fenerlerin hava gazı lambalarının parıltısı altında kocaman gölgeler hareket halindeydi. Bağırarak gelmekte olan kalabalığın elinde meşaleler vardı. Madeleine'den kırmızı bir ışık geliyor, kalabalığı ışıktan bir şerit halinde ikiye bölüyor, uzaklardan kafalının üzerinde bir yangın örtüsü gibi yayılıyordu. Lucy boş bulunarak Caroline'ı çağırdı. Gelin, bu pencereden daha iyi görülüyor. Üçü de büyük bir merakla pencereden eğildi. Yalnız ağaçlar onlara engel oluyor, meşaleler zaman zaman yaprakların altında titriyordu. Aşağıdaki erkek arkadaşlarını görmeye çalıştılar ama balkonun çıkıntısı kapıyı gizliyordu. Bu yüzden yalnızca Comte Muffat'ı fark ediyorlardı. Ama sıranın üstüne koyu renk bir bohça gibi yığılmış mendilini yüzüne kapamıştı. O sırada bir araba durmuştu. Lucy Maria Blonde'u tanıdı. Kadın koşup gelmişti. Yalnız değildi. Ardından şişman bir adam arabadan inmekteydi. Caroline, bu gelen Steiner denen o hırsız herif dedi. Nasıl olur? Onu hala kolonyaya yollamamışlar mı? İçeri girerken yüzünü görmek isterim doğrusu. Dönüp baktılar ama 10 dakika sonra Maria Blonde göründü. İki kez yanlış merdivenden çıkmıştı. Yalnızdı. Şaşıran Lucy ona soru sorunca evet o ama şekerim onun yukarı çıkacağını sanmayın dedi. Beni kapıya kadar getirmesi bile hoş. Aşağıda 12 kişi var. Sigara içiyorlar. Gerçekten de tüm o erkekler buluşmuştu. Caddelere bir göz atmak için gezmeye çıkmışlar, geri dönmüşlerdi. Birbirlerine sesleniyorlar, zavallı kızın ölümünden sızlanıyorlardı. Sonra politikadan, savaştan söz ettiler. Bordenav, Dogene, Labordet, Prulier ve daha başkaları gelip topluluğu büyütmüştü. Berlin'in 5 günde ele geçirilmesini sağlayan savaş planını açıklamakta olan Fontan'ı dinliyorlardı. O sırada Karyola'nın önünde altüst olan Maria Blond, "Vah zavallı yavrum!" diye mırıldanıyordu. Onu son kez Gaite Tiyatrosu'nda mağaranın içinde görmüştüm. Rose Mignon da o bitkin gülümsemesiyle acı acı, "Ah çok değişti, çok değişti o!" diyordu durmadan. İki kadın Tatan Nene ile Louis Violante geldi. Onlar 20 dakikadan beri otelin içinde dört dönmüşler, hademeler onları başka yerlere göndermişti. Paris'ten ayrılmak için telaşlanan yolcu kalabalığının ortasında 30 kattan fazla inip çıkmışlardı. Savaş caddelerde panik ve heyecan yaratıyordu. Bu yüzden kapıdan girer girmez kendilerini birer iskemleye bıraktılar. Yorgunluktan ölüyle ilgilenecek durumda değillerdi. O anda bitişik odadan gürültüler işitildi. Yerde bavullar sürükleniyor, mobilyalara çarpılıyor, bazı seslerin yabancı bir dille konuştukları işitiliyordu. Avusturyalı genç bir çiftti bunlar. Gaga, Nana can çekiştiği sırada bitişiktekilerin kovalamaca oynadıklarını anlatıyordu. İki odanın arasında yalnız kapalı bir kapı bulunduğundan birbirlerini yakaladıkları zaman ikisini de öpüşüp gülüştüklerini duyuyordu. Clarice, hadi bakalım gitmemiz gerek dedi. Onu yeniden canlandıramayız ki. Geliyor musun Simon? Tümü yerinden kımıldamadan yan gözle Karyola'ya bakıyordu. Bu arada hazırlanıyor, eteklerini hafifçe vuruyorlardı. Lucy yine tek başına pencereye yaslanmıştı. Sokaklarda bağırışan bu kalabalıktan derin bir hüzün yükselirmiş gibi kederle boğazı düğümleniyordu yavaş yavaş. Sokaktan çevreye kıvılcımlar saçarak meşaleler geçiyordu hala. Uzaklarda kalabalık karanlıkların içine yayılıp gidiyor, dalgalanıyor, bu haliyle geceleri kesim evine gönderilen sürüleri andırıyordu. Selin önüne katılmış bu baş döndürücü, karma karışık yıllardan bir dehşet, ileride yapılacak büyük kıyımların yarattığı derin bir acıma duygusu yükselmekteydi. Kalabalık kendini avutmaya çalışıyor, çığlıkları uzaklarda, ufkun kara duvarı arkasındaki bilinmeyene saldırırken duyduğu sarhoşluk ateşi içinde dağılıveriyordu. Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e. Lucy dönerek sırtını pencereye dayadı. Sapsarı bir yüzle, "Tanrım, halimiz ne olacak?" dedi. Caroline Heke o sakin tavrıyla, "Ben yarından sonra Londra'ya gidiyorum," dedi. "Annem daha önce gitti. Benim için bir konak hazırlıyor. Paris'te kalıp kendimi öldürtemem herhalde." Annesi tedbirli bir kadın olduğundan kızının tüm servetini yabancı ülkelere yatırmıştı. Bir savaşın nasıl biteceği belli olmazdı hiç. Ama Maria Blond buna öfkelendi. Kendisi vatanseverdi. Ordunun ardından gitmek istediğini söylüyordu. "Vay korkak vay. Beni askere alsalar erkek gibi giyinir, o Prusyalı domuzlara kurşun atardım. Tümümüz gebersek ne çıkar? Canımız o kadar değerli mi?" Blanche da Sivri birden çileden çıktı. "Prusyalılar aleyhine konuşma. Onlar da ötekiler gibi insan. Fransızlar gibi de kadın sırtından geçinmezler. Benimle birlikte olan o zavallı Prusyalı delikanlıyı sınır dışı ettiler. Pek zengin, pek yumuşak başlıydı. Kimseye kötülük yapacak biri değildi. Çok alçaltıcı bir şey bu. Beni mahvetti. Hem bilirsin, kafamı kızdırırlarsa Almanya'ya gider, onunla buluşurum." Bu arada onlar aralarında çekişirken Gaga ağlamaklı bir sesle "Her şey bitti, hiç şansım yokmuş," diye mırıldandı. Juicy'deki küçük evimin borcunu bitireli daha 8 gün bile olmadı. Ah, neler çektiğimi Tanrı bilir. Lily bana yardım etmek zorunda kalmıştı. Ama şimdi de savaş patlak verdi. Prusyalılar gelecek, her şeyi yakıp yıkacak. Bu yaştan sonra yeniden nasıl başlarım ben? Clarice, "Adam sen de, umurumda bile değil," dedi. "Birini her zaman bulurum ben." Simon, "Elbette," diye ekledi. "Bu tuhaf bir şey olacak ama belki tersi olur da işler yürür." Sonra gülümseyerek aklından geçen düşünceleri tamamladı. Tatanene ile Louis Violen de böyle düşünüyordu. Louis, askerlerle dehşetli bir alem yapmış olduğunu anlattı. İyi çocuklardı, kadınların her dediğini yapıyorlardı. Ama kadınlar seslerini fazla yükseltince hala karyolanın önündeki sandığın üstünde oturmakta olan Rose Mignon, "Susun," diyerek onları susturdu. Tümünün lafı ağızlarında kaldı. Kendilerini karyolanın perdesinin arkasından "Şşt!" demiş gibi ölüye doğru yan yan baktılar. Derin bir sessizlik çöktü. Yokluktan geliyormuş gibi görünen bu sessizliğin içinde yakınlarında uzanmış yatan ölünün katılığını hissediyorlardı. Derken kalabalıktan çığlıklar yükseldi. "Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e." Ama çok geçmeden durumu yine unuttular. Ledehorn'un salonunda toplanan politikacıların arasında bulunan Kral Louis Philippe'in eski bakanları hükümeti incelikle eleştiriyorlardı. Lea omuzlarını silkerek alçak sesle "Bu savaş ne büyük hata," dedi yavaşça. "Ne kanlı bir saçmalık." Bunun üzerine Lucy hemen imparatorluk yönetimini savunmaya geçti. Krallık sarayından bir prensle yatmış olduğundan ona göre bu bir aile sorunuydu. "Öyle deme şekerim, kendimizi daha fazla aşağılatamazdık ya, bu savaş Fransa'nın onuru oldu. Ama canım, bunu prens yüzünden söylüyorum sanmayın sakın. O pintinin biriydi, düşünebiliyor musunuz? Geceleri yatarken altınların çizmelerinin içine saklıyordu. Basic oynadığımız zamanlarda para yerine fasulye kullanıyordu. Çünkü bir gün şaka olsun diye paralarla kaçar gibi yapmıştım. Ama bu dürüst olmamı engellemez. İmparator çok haklıydı." Lea önemli kişilerin düşüncelerini yineleyen bir kadın gibi üstün bir tavırla başını sallıyordu. Sesini yükselterek "Bu işin sonu geldi," dedi. "Trulliers'dekilerin tümü çıldırmış. Fransa onları dünden kovsaydı daha iyi ederdi." Tümü onun sözünü şiddetle kesiverdi. Bu kızgın kız imparatordan ne istiyordu? İnsanlar mutlu değiller miydi sanki? İşler tıkırında gitmiyor muydu? Paris hiç böylesine çılgınca eğlenmemişti. Gaga uyuşukluğundan kurtulmuş öfkeyle çıkışıyordu. "Susun canım, ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Bu yaptığınız aptallık. Ben Louis Philippe dönemini de gördüm. Çok sıkıntılı, berbat bir devirdi şekerim. Ardından 48 ayaklanması geldi. Ah, o cumhuriyetleri ne iğrenç şeydi öyle. Şubat olaylarından sonra açlıktan geberiyordum ben, inanın bana. Ama tüm bunlar başınızdan geçseydi imparatorun önünde diz çökerdiniz. Çünkü o babamızdı. Evet, babamızdı." Bunun üzerine Gaga'yı yatıştırmak zorunda kaldılar. O dinsel bir ataklıkla konuşmasını sürdürdü. "Ey Tanrım, sen imparatoru başarılı kıl. İmparatorluğumuzu koru." Tümü bu dileği yeniledi. Blanche, imparator için mumlar yakacağını itiraf etti. Ona tutulmuş olan Caroline, tam 2 ay yolunun üstünde dolaşmış ama ilgisini bir türlü çekememişti. Ötekiler de cumhuriyetçiler aleyhine öfkeli sözler savuruyor, 3. Napolyon'un düşmanı yendikten sonra evrensel bir sevinç içinde saltanat sürebilmesi için tümünün kesilmesinden söz ediyorlardı. Maria Blond, "Tüm suç o hergele Bismarck'ta," diye belirtti. Simon, "Onunla tanıştım ben," diye bağırdı. "Eğer haberim olsaydı bardağına zehir koyardım." Prusyalısı sınır dışı edildiği için hala yüreği yanan Blanche, Bismarck'ı savunmaya kalkıştı. Belki de kötü biri değildi o. Herkes kendi işini bilirdi. "Biliyor musunuz, o kadınlara bayılır," diye ekledi. Clarice, bizi ilgilendirmez bu dedi. Onunla yatacak değiliz ki. Louis Vuillon ciddi bir tavırla, böyle insanlardan hayır gelmez dedi. Böyle canavarlarla alışveriş yapmaktansa geçip gitmek daha iyi. Tartışma böyle sürüp gitti. Tümü de aşırı Bonapartçı görünme telaşıyla Bismarck'a yükleniyor, adama durmadan vuruyordu. Bu arada Tatan Nene durmadan, Bismarck da kim diyordu. Onunla amma kafamı şişirdiniz yahu. Adama kızdım ben de. Ben tanımıyorum şu Bismarck'ı. İnsan herkesi tanıyamaz ki. Lada Horn sözü bağlamak için, vallahi şu Bismarck bize güzel bir dayak atacak bence dedi. Sözlerini tamamlayamadı. Kadınlar üstüne çullanmıştı. Ne, dayak mı atardı? Asıl sırtına dipçik de vurarak onlar Bismarck'ı geldiği yere yollayacaklardı. Şu pis Fransız sesini kesecek miydi? Bu kadar gürültüden içerlemiş olan Rosmignon susun diye fısıldadı. Ölünün soğukluğu onları birden sarıverdi. Böylece bir ölü karşısında olduklarını anımsayınca sıkılarak sustular. İçin için hastalıktan korkuyorlardı. Caddede hep o aynı çığlık, kısık, tarazlanmış bir halde işitiliyordu. Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e. Tümü kalkıp gitmeye karar verdiği sırada koridordan birisi ''Rose, Rose'' diye seslendi. Şaşıran Gaga kapıyı açtı. Bir an dışarıdan yok oldu. Geri döndüğü zaman ''Şekerim, Fouchery gelmiş'' dedi. Aşağıda koridorun sonunda bekliyor. Yukarı çıkmak istemiyormuş. Cesedin yanındasınız diye çok kızmış. 10. kaset, 1. yüz. Sayfa 415. Mignon sonunda gazeteciyi yukarı yollamıştı. Hala pencerede duran Lucy aşağı eğilince kaldırımda duran erkekleri gördü. Başlarını kaldırmış, kendisine işaret ediyorlardı. Mignon çileden çıkmış bir tavırla yumruklarını uzatıyordu. Steiner, Fontan, Bordenav ve ötekiler kaygı dolu bir sitemle kollarını açıyorlardı. Dogene ise onurunu tehlikeye atmamak için ellerini arkasında birleştirmiş, sakin sakin yaprak sigarasını içmekteydi. Lucy pencereyi açık bırakarak geldi. ''Sahi şekerim, sizi aşağı indireceğime söz vermiştim.'' dedi. ''Tümü aşağıda sizi bekliyor.'' Rose tahta sandığın üzerinden zorla kalkarak ''İniyorum, iniyorum.'' diye mırıldandı. Artık onun bize gereksinimi kalmadı elbet. Bir rahibe gelecek. Şapkasını ve atkısını bulamıyor, dönüp duruyordu. Farkında olmadan tuvalet masasının üstündeki bir leğene su doldurmuş, ellerini, yüzünü yıkarken bir yandan da ''Bilmem neden, bu beni pek sarstı.'' diyordu. Birbirimize karşı pek hoş davranmamıştık. ''Ama görüyorsunuz ya, aptallaşıverdim. Aklımdan neler geçirdim bilseniz, bir an ben de ölmek istedim. Dünyanın sonu geldi sandım. Evet, biraz hava almaya gereksinimim var.'' Ceset odayı kokutmaya başlıyordu. Uzun süren bir aldırmazlıktan sonra kadınlar paniğe kapıldı. Gaga, hadi sıvışalım kızlar, buradan kaçalım diyordu. Burası sağlıklı değil. Tümü karyolaya bir göz atıp aceleyle dışarı çıkıyordu. Ama Rose, Blanche ve Caroline odadan çıkmayınca Rose da odayı dağınık bırakmamak için çevresine son kez bakındı. Pencerenin perdesini çekti. Sonra bu lambanın pek uygun düşmeyeceğini düşündü. Bir mum yakmak gerekiyordu. Ocağın üstündeki bronz şamdanlardan birini yaktıktan sonra onu cesedin yanındaki komodinin üstüne bıraktı. Canlı bir ışık ölünün yüzünü birden aydınlattı. Tümü dehşete kapılarak titreyerek kaçıp gitti. En geride kalmış olan Rosmignon, ah çok değişti, çok değişti diye mırıldanıyordu. Dışarı çıkıp kapıyı kapattı. Nana yalnız kalmıştı. Mumun aydınlığı içinde başı havaya dönüktü. Bir leş yığını gibiydi. İrinden, kandan bir külçe, bir kürek dolusu çürümüş etti de onu oraya yastığın üstüne atıvermişlerdi. Yüzünün tamamı sivilcelerle kaplıydı. Her sivilce ötekine değiyordu. Bunların tümü çökmüş, büzülmüş, çamur gibi kül rengine dönüşmüş olduğundan biçimsiz bir pelte içinde tamamen kapanmış, görünmez olmuştu. Yarı açık olan öteki gözse kara, kokuşmuş bir delik gibi içe çökmüştü. Burundan irin sızmaktaydı hala. Yanakların birinde beliren kırmızımsı kocaman bir kabuk ağzı sararak onu korkunç bir gülüş halinde geriyordu. Ama bu yokluk simgesi olan bu korkunç ve gülünç yüzün üstünde güzel saçlar yine o güneş gibi pırıltılarını koruyor, bir altın seli halinde dökülüyordu. Venüs çürümekteydi. Çirkeflerden, leşlerden almış olduğu o mikrop tüm halkı zehirleyen o maya yüzüne vurup onu çürütüvermişti sanki. O da bomboştu. Caddeden yükselen umutsuz bir soluk perdeyi şişirdi. Berlin'e, Berlin'e, Berlin'e. Kitabın sonu. 4 Ocak 2003. Sayfa 416.